Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı En Yüce Ahlaktan Müstesna Misaller başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan güzelliğe meftundur. Gerek suret ve gerekse siret bakımından bütün varlık cemali arar, hüsne aşıktır. Tatlı suyun başı kalabalıktır. İnsan ruhu en güzel şahsiyete hayranlık besler, en güzel ahlaka doğru meyleder. Cenab-ı Hak da varlığı ve yokluğu niçin yarattığı sualinin cevabında, hanginizin amel bakımından, fiil ve davranışlar, ibadet, muamelat ve ahlak bakımından en güzel olduğunu imtihan edip ortaya çıkarmak için buyurmuştur. İnsanlık sanatta da bu güzellik arayışı için meşgul olmuştur. Fani bir ressamın uçsuz bucaksız şu kainatın küçük bir bölümüne bakarak oluşturduğu sanat eseri, insanlar tarafından büyük bir hayranlıkla seyredilir. Ressam tebrik edilir. O resimler için sergiler açılır. Halbuki esas seyredilecek, temaşa edilecek ve hayran olunacak olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı harika renk ve kokulara sahip çiçeklere hayrandır. Lakin onlar bir müddet sonra solarlar, kururlar. Çünkü onlar en güzelin sadece birer remzidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise hiç solmayacak güzelliklerle, harikulade hasletlerle müzeyyen bir güzel ahlak mecmuasıdır. Faziletler güldestesidir. Cenab-ı Hak Habibini bize şöyle tarif eder. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Kalem 4. Elbette bu muazzam güzellik sadece seyredilmek için değildir. Örnek alınmak, imtisal edilmek, ittiba edilmek içindir. Rabbimiz bir başka ayeti kerimede şöyle buyurur. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Ahzab 21. İnsanda taklit temayülü vardır. Ehli dünya meşhurların saçını, kıyafetini, davranışlarını vesaire özelliklerini taklit eder. Farkına varsa da varmasa da aslında bir takım örnekleri birebir kopyalayarak yaşar. Ehli ukba ve ehli takva içinde Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en muazzam bir numune-i imtisal olarak lütfeylemiştir. Son nefesten sonra başlayacak ukba yolculuğunun her adımı nice tehlikelerle doludur. Nice zorlu geçitler, korku ve hüzün dolu badirelerle doludur. O tehlikelerden emin olabilmenin yolu, Cenab-ı Hak'la dostlukta mesafe alabilmektir. Çünkü ancak Allah Teala'ya dost olabilenler, korku ve hüzünden azade olabilecektir. Öyleyse çok mühim sual şudur. Rabbimiz bizi nasıl sever? İşte cevabı. Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran 31. Mahşer yerinde kim kimin yanında olacak? O sert ve abus günde kiminle beraber olacağı sualinin cevabı da şu hadis-i şerifte verilmiştir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Teala'ya olan sevgimiz bizi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba'a sevk etmeli. Efendimiz'e olan sevgimiz de her halimizde onun en güzel örnekliğine uymamıza vesile olmalı. Onun en güzel sünnetleri ve adabı bizim hayatımızı da güzelleştirmeli. Bunun neticesi mahşerde ve ahirette Efendimizle beraber olabilme lütfuna mazhariyettir. Eğer kalbimizdeki muhabbet bu fiili neticeyi hasıl etmiyorsa, halimiz onun haline bir nebze olsun benzemek yolunda değişmiyorsa, sevgimizde bir kusur var demektir. Sevgi sözde kalıyor, öze aksetmiyor demektir. Günümüzde aşk denilince yanlış bir mana akla geliyor. Bedenin bedene muhabbeti aşk değil, şehvettir. Gerçek aşksa ruhun ruha muhabbet duymasıdır. Buysa insanı olgunlaştırır, ilahi muhabbete basamak teşkil eder. Gerçek muhabbetin hakiki tezahürü şudur. Samimi ve hakiki bir aşık, sevdiği uğrunda canını bile verse, yine de bir fedakarlık yapabildiği hissini taşımaz. Tıpkı borcunu ödüyormuş gibi rahatlıkla bütün varlığını bezleder. Sahabe-i kiram, Resulullah Efendimizin muhabbetinden hisse aldıkça, ''Ya Resulallah emret, canım malım sana feda olsun.'' demeyi canına minnet bilirlerdi. Sahabeyi Cenab-ı Hakk'ın rızasına eriştiren sözde değil, özde sahabe olmalarıydı. Yani Allah Resulüne muhabbetlerini onun sünnetine ittibayla taçlandırmalarıydı. Sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bir insanlık abidesi gördüler. Ona hayran olarak bütün hayatlarını ona ram eylediler. Onun bir arzusunu gerçekleştirmek hayatlarının en büyük gayesi haline geldi. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mükemmel vasıflarını, siret ve suret güzelliklerini zikretmeyi, gelecek nesillere aktarmayı da bir vazife bilirdi. Ebu Kursafe radıyallahu anh şöyle naklediyor. Ben, annem ve teyzem, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat edip yanından ayrıldığımızda annem ve teyzem bana şöyle dediler. Yavrucuğum, bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbiseleri daha temiz ve sözü daha yumuşak başka birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu. İnsanın siması bir bakıma gönlünün tercümanıdır. Efendimizin siret güzelliği suretine aksetmişti. Peygamberimizin suret ve siret güzelliğine şu hadise muhteşem bir şahittir. Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam, Allah Resulü Medine'ye hicret edince merakla yanına varmış, veçi mübareklerine bakınca da bu yüz asla yalan söylemez diyerek Müslüman olmuştu. Tabii ki o müstesna güzelliği kelimelerin kifayetsiz imkanlarıyla ifade edebilmek de çok zordu. Halid bin Velid radıyallahu anh, kendisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmasını isteyen bir kişiye bunu asla yapamayacağını söylemiş, çok ısrar edince de şu cümleyi sarf etmiştir. Gönderilen, gönderenin kadrince olur. Fahri Kainat Efendimiz'i gönderen Allah'tır. Hakk'ın elçisinin güzelliğini ona göre var hesap et. Hazreti Ali ne güzel hülasa etmiştir. Onu anlatmak isteyen biri mutlaka şöyle söyler. Ben ne ondan önce ne de ondan sonra onun bir benzerini asla görmedim. Bizler de her vesileyle Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel hasletlerini okumalı, anlatmalı, evlatlarımıza, gelecek nesillerimize ve insanlığa onu temaşa ettirmeliyiz. Veladet kandili vesilesiyle koca bir ummandan, bir okyanustan, bir bardak su misali, onun sayısız güzel ahlakından bir nebze zikredelim. Peygamber Efendimiz şahsi hayatında Allah'a karşı haşyet içinde yaşardı. Peygamberlerin zirvesi olduğu halde, ismet sıfatına sahip ve geçmiş gelecek günahları affedilmiş olduğu halde, Allah'a kullukta çok titizdi. Allah sevgisi ve korkusuyla doluydu. Şükreden bir kul olmayayım mı buyurarak, ayakları şişinceye kadar her gece kıyamda dururdu. Bütün rükünleri uzun uzun eda ettiği, huşu içinde kıldığı namazlarda göğsünden kaynayan bir tencerenin sesine benzer sesler gelirdi. Gökte bir siyah bulut görse, Cenab-ı Hakk'ın bir kahır tecellisi olmasından endişe eder, ürperirdi. Sükutu tefekkür, kelamı zikirdi. Dilinde daima dua ve iltica vardı. O sallallahu aleyhi ve sellem, Hakk'ın son elçisi, insanlığın zirvesi, nebilerin serdarı, lakin bütün bu hakikatleri ifade etmek zorunda kaldığında dahi Peygamberimizin dudaklarından şu ifade dökülürdü: "La fahra, övünmek için söylemiyorum." 20 yıllık gayret ve cihadın sonunda Mekke'yi fethettiğinde oraya muzaffer bir kumandan edasıyla girmedi. Bineğinin üzerinde adeta secde eder bir vaziyette girdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen o rahmet peygamberinin merhamet kanatları sadece insanlığı değil, hayvanatı ve nebatatı dahi himaye ederdi. Sahibinden kötü muamele gören develer ona gelir sığınırdı. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın şiddetle silkelenmesine dahi müsaade etmezdi. Ümmetine ise merhameti bambaşkaydı. Şöyle buyurmuştu: "Ben her mümine mutlaka dünya ve ahirette insanların en yakınıyım. Hangi mümin vefat eder de geride bir mal bırakırsa varisleri onu alsınlar. Borç veya bakıma muhtaç birini bırakmışsa da o da bana gelsin. Ben onun mevlasıyım, himaye ve yardım edicisiyim." Ashabına da bu merhameti talim buyurdu. Hazreti Ömer, mesuliyet hissiyle dolaştığı Medine sokaklarında sessiz feryatları işitir, muhtaçların evlerine sırtında erzak taşırdı. Sadat-ı Kiram'dan Zeynel Abidin Hazretleri de gece sırtında çuval taşıyarak fukaranın evlerine erzak götürürdü. Gizli tuttuğu bu hayrı ancak naaşı yıkanırken sırtında çuval taşımaktan nasırlaşmış izlerin görülmesiyle anlaşılabildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine öyle merhametliydi ki muhtacın ihtiyacını çözmeden rahat edemezdi. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şu kıssayı nakleder: "Bir gün erken vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurundaydık. O esnada Mudar kabilesinden perişan bir topluluk çıka geldi. Gelenlerin üzerinde basit bir aba vardı. Bu abayı delerek başlarından geçirmişlerdi. Fakat neredeyse çıplak vaziyetteydiler. Onları bu derece fakir ve garip görünce Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti. Hemen evine girdi. Sonra da çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti, o da okudu. Sonra Bilal kâmet getirdi ve Efendimiz namaz kıldırdı. Akabinde bir hutbe irad ederek şu ayeti kerimeyi okudu: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan zevcesini var eden ve ikisinden pek çok kadın da erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir." Nisa 1. Sonra da şu ayeti okudu: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın." Haşr 18. Daha sonra: "Her bir fert altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta hiçbir imkanı olmayanlar da yarım hurma bile olsa sadaka versin." buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resul-i Ekrem Efendimizin yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlıyordu. O sararan rengi tekrar pembeleşti. Bu misalde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açları doyurarak doyardı. Muhtaçları doyurmanın zevki ona açlığını unuttururdu. Hazreti Ayşe validemizin şahitliğiyle buğday ekmeğiyle iki gün üst üste doymuş değildi. Bu vaziyet her zaman fakirlikten, yokluktan değildi. Mübarek haneye hediyeler gelirdi. Medine yıllarında ganimetlerin beşte biri de Efendimizin uhdesine teslim edilirdi. Lakin o, hepsini fukaraya ikram etmeden rahat edemezdi. Çünkü o, rüzgarlardan daha cömertti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirdiği görülmemişti. Kendisinden bir şey istendiği zaman o an verecek hiçbir şey olmasa bile muhakkak bir imkanını bulur, infaktan geri kalmazdı. Nitekim bir gün muhtaç bir kimse gelerek bir şeyler istedi. Allah Resulü, "Yanımda sana verebileceğim bir şey yok, git benim adıma satın al, mal geldiğinde öderim," dedi. Bunu duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, yanında varsa verirsin, yoksa Allah seni gücünün yetmeyeceği şeyle mükellef kılmamıştır," dedi. Efendimiz Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut olmadı. Ensardan biri, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ver, arşın sahibi azaltır diye korkma," dedi. Bu sahabinin sözleri Efendimizin hoşuna gitti. Tebessüm ederek, "Ben de bununla emrolundum," buyurdu. Sahabe de ona benzemeye çalıştı. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe birre, hayrın kemaline eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. Âl-i İmran 92. Bu ayeti kerimeyi ashabın nasıl bir vecde yaşadığına dair bir hatırayı Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Medine'de Ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebu Talha radıyallahu anh'tı. Onun sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha ismindeki 600 ağaçlık hurma bahçesiydi. Resulullah zaman zaman bu bahçeye girer ve oradan tatlı su içerdi. Bu ayeti kerime nazil olunca Ebu Talha radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek şöyle dedi. "Ya Resulallah, benim en sevdiğim malım Beyruha isimli bahçedir. Onu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim." Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Seni tebrik ederim. Kârlı mal dediğin işte budur," buyurdu. Peygamberimizin hiçbir imkanı olmasa, Cenab-ı Hakk'ın emreylediği üzere yine muhtacı çaresiz bırakmaz, ona gönül alıcı bir söz söyleyerek teselli ederdi. Peygamberimiz çileler çemberinden geçtiği halde daima simasında tebessüm olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşlerinden birini 3 gün göremezse onu sorardı. Uzaktaysa onun için dua eder, evindeyse ziyaret eder, hastaysa şifa dilemeye giderdi. Gazvelerde gidiş yolunda en ileride giderek herkese cesaret aşılar, dönüşte ise yaralı ve mahzunlarla alakadar olmak için geriden gelirdi. Bilhassa Suffe ashabına ihtimamı bambaşkaydı. Tebük'ün tek şehidi Abdullah Zülbicadeyn'i kabre bizzat indirmişti. Cemaate aşık bir köleyi hastalandığında ziyaret etmiş, vefat ettiğinde onun cenazesine iştirak etmişti. Abdullah İbni Mesud'a Kur'an okumasını söylemiş, ondan gözyaşlarıyla Kur'an dinlemişti. Muaz bin Cebel'i terkisine bindirmiş, nasihatler vermişti. Bir sefer dönüşü Cabir'in maddi ve ailevi sıkıntılarını dinlemiş, ihtiyaçlarını karşılamak için cömert fakat incitmeyen bir çare bulmuştu. Devesini satın almış, parasını verdikten sonra deveyi de hediye etmişti. Evlendirdiği, meslek öğrettiği, yardım ve nasihat edip derdini çözdüğü sayısız sahabesi vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nezakette de müstesna bir zirveydi. Muhataplarının hatasını onlara yakıştıramadığını hissettirmek gayesiyle "Bana ne oluyor ki sizleri böyle görüyorum?" buyurur, zarif bir üslupla onları ikaz ederlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı berrak akan tatlı bir pınar gibiydi. O, insanlığın gönül toprağına, can suyu olabilmenin gayretindeydi. Zarafetinin bir nişanesi olarak bir hadiseye, bir davranışa üzüldüğü simasından belli olurdu. Sahabe derhal o yanlışı düzeltirdi. Mescitte bir tükürük görünce böyle olmuş, mübarek simasının değiştiğini görünce bir sahabi hemen tükürüğü bertaraf etmişti. Efendimiz, cahiliye insanına nezafeti en güzel nezaketle talim buyuruyordu. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şahsına yapılan hiçbir kötülüğe mukabelede bulunmadı. Daima affetti, kötülüklerin üzerine hep bir şal atıverdi. Mübarek kızı Zeynep validemizin vefatına sebebiyet veren Hebbar bin Esved'i dahi karşısına kelime-i şehadet okuyarak çıkınca affediverdi. Mekke fethinde o günün melhame günü, kan dökülecek bir gün değil, merhamet günü olması için birçok tedbirler aldı. Yılların birikmiş zulümlerine karşı kısas yapma fırsatı eline geçmişken Mekkelilere şöyle hitap etti. Ey Kureyş topluluğu! Şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız? Kureyşliler, biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın deriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi derim. Size bugün eski yaptıklarınız sebebiyle hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz O, merhametlilerin en merhametlisidir. Haydi gidiniz, artık serbestsiniz. Onun bu sonsuz af ve merhameti, hakkı ve adaleti tevzi etmesine asla mani olmazdı. Şahsı için hiç kızmayan Peygamber Efendimiz, bir hakkın çiğnenmesi halinde celallenirdi. Alnında bir damar kabarır ve kızarırdı. Liyakat ve ehliyete çok riayet eder, emanetleri mutlaka ehline tevdi ederdi. En sevdiği, en yakını olan kimseler de hata yaparlarsa onları kayırmaz, adaleti temin ederdi. Soylu bir kadının suçuna ceza verilmemesi için aracılık eden en sevgili ashabı Üsame'yi ciddiyetle ikaz etmiş ve "Kızım Fatıma suç işlese cezalandırırım" diyerek hakkı muhafaza buyurmuştu. Fahri Kainat Efendimizin gönlünde insanlığı hidayete kavuşturmak vardı. Ümmetini takvaya eriştirmek ve böylece onları ateşten kurtarmak vardı. Bunun için gece gündüz gayret halindeydi. Bu vazifesine ara verdiği, bir tatil yaptığı görülmemişti. Mekke devrinde tebliğ vazifesini çok büyük zorluklar, meşakkatler çekerek yerine getirdi. Alay, hakaret, iftira ve taşlamaya varan hücumlara rağmen asla bezginlik göstermedi. Üzerine deve işkembeleri atıldı, asla şikayet etmedi. Taif'te bedbahtlar onu taş yağmuruna tuttular. Mübarek ayakları kan içinde kaldı. Yine de bir köşede şöyle niyaz etti. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belalara aldırmam. İlahi, sen kavmime hidayet ver. Onlar bilmiyorlar. İlahi, sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. Bilhassa vazifesini kendisinin ulaşamadığı yerlerde de ve kendisinden sonra da deruhte edebilecek tebliğcileri yetiştirmek üzere ashab-ı suffaya çok ihtimam gösterirdi. Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Ebu Talha radıyallahu anh bir gün Efendimizin yanına varmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayakta ashab-ı suffaya Kur'an öğrettiğini gördü. Allah Resulü açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. Peygamberler insan terbiyecileridir. Fahri Kainat Efendimiz bu aziz mesleğin zirvesidir. O ashabını hilmle, sabırla, muhabbetle eğitti. 10 yaşından itibaren 10 sene Peygamberimize hizmet eden Enes bin Malik radıyallahu anh, bereketli ömrünün sonuna kadar onu görüyormuşçasına hadis-i şeriflerini talebelerine nakletti. O diyor ki, Efendimizin vefatından sonra içinde onu görmediğim hiçbir rüyam olmadı. Nasıl bir muhabbet rabıtası! Sahabe-i kiram Peygamberimizi öyle sevdi ki o vefat edince ne yapacaklarını şaşırdılar. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh, onu göremeyecek gözleri ne yapayım dedi, o an âmâ oldu. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, mihrapta onu göremeyince hıçkırıklara gark olduğu için o güzel ezanını okuyamaz oldu. Halid bin Velid radıyallahu anh, sarığının içinde Peygamber Efendimizin mübarek saçlarını taşıyor ve bütün zaferlerin o bereketle nasip olduğunu söylüyordu. Bilhassa zamanımızda Efendimizin tebliğ ve eğitimcilik yönünü çok iyi idrak etmemiz ve yaşatmaya gayret etmemiz lazımdır. Bu, Resulullah Efendimiz'e olan sevgimizin alameti farikasıdır. Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına Hendek Harbi'nin en zor günlerinde de, Mekke fethinin en sevinçli günlerinde de şu telkinde bulunuyordu. Ya Rabbi, esas hayat ahiret hayatıdır. Yani Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabını daima ahireti tefekkür etmeye, ona hazırlanmaya teşvik ediyordu. Yeniden dirilişi şöyle misallendirmişti. Ebu Rezin el-Ukayli radıyallahu anh naklediyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala mahlukatı yeniden nasıl diriltir, bunun dünyadaki misali nedir diye sordum. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sen hiç kavminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı? Buyurdular. Ben elbette deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir buyurdular. Cenab-ı Hak da Yasin-i Şerif'in sonlarında şöyle buyurmuştur. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 77-79. Zira zor olan ilk yaratıştır. İlk defa yaratanın yeniden yaratmaya güç yetireceğinden asla şüphe edilmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ashabını ve bütün ümmetini ahiret hususunda şöyle ikaz etti. Haberiniz olsun ki ben önceden gidip havzın başında sizi bekleyeceğim. Diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla sevineceğim. Sakın günah işleyerek mahşer gününde yüzümü kara çıkarmayın. Beni mahcup etmeyin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin takva sahibi olmasını ve takvada da önder olmasını istiyordu. Takva ise nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme ve ilahi kameralar altında olunduğunun kalpte şuur ve idrak haline gelmesidir. Ehemmiyetine binaen Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi muhtelif kalıplarda yaklaşık 258 defa tekrarlanmaktadır. Cenab-ı Hak müminlere ne güzel bir gaye bildiriyor. Siz Allah'tan korkun, takva üzere olun. Allah size bilmediğiniz nice sır ve hikmetleri öğretir. Bakara 282. Rabbimiz Habibi Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem ahlakından bir nasip alabilmemizi müyesser eylesin. Havz-ı Kevser başında, Livaül Hamd altında o mübarek çehresini mahcup etmeden huzuruna gelebilen birer ümmet olabilmemizi lütfeylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında Erkam Radyo'da bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2025 sayısında Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı En Yüce Ahlaktan Müstesna Misaller başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.